Ayrım 38, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 460. Bublanski haham Goldman'ı özlemişti. Sonya Modig'in portakallı çikolatasını, yeni Dux yatağını ve başka bir mevsimi. Ama soruşturmayla ilgili bilgileri tasnif etmeye karar vermişti, görevini yerine getirecekti. Bir bakıma hoşnuttu da bu durumdan. August Balder sağ salim annesine teslim edilmişti. Çocuk ve Lisbeth Salander sayesinde katil yakalanmıştı. Ağır yaralıydı, hayatta kalıp kalmayacağı belli değildi. Dunderreed Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı. Adı Boris Lebedev'di. Jan Holzer sahte kimliğiyle Helsinki'de ikamet ediyordu. Eski Sovyet ordusu Özel Kuvvetler Birliği'nde albaydı. Birçok cinayete adı karışmış ama hiç ceza almamıştı. Bir güvenlik şirketi işletiyordu. Hem Finlandiya hem de Rusya vatandaşıydı. Resmi kayıtlardaki bilgilerini değiştirmişti birileri. Ingaro'da yaralanan diğer iki kişinin kimlikleri de parmak izlerinden teşhis edilmişti. Biri Svavelsio MC kulübünün eski gangsterlerinden Dennis Wilton'dı. Soygun ve darptan içeride yatmıştı. Diğeri Vladimir Orlov adında bir Rus'tu. Almanya'da kadın satıcılığından sabıkalıydı. İki defa evlenmiş, iki karısı da talihsiz ve şüpheli kazalara kurban gitmişti. Adamlar olay hakkında henüz hiçbir şey söylememişlerdi. Aslında her konuda susuyorlardı. Daha sonra konuşacaklarına dair de büyük umutları yoktu Bublanski'nin. Bu tür adamlar pek ketum davranırlardı sorgularında. Oyunun kuralları buydu. Bublanski bu adamların yalnızca ayak işlerine baktığını kestirdiğinden huzursuzdu. Ele başlarına ulaşamamaktan rahatsızdı. İzleri Rusya ve ABD'de seçkin çevrelere uzanıyordu. Başında olduğu bir soruşturma hakkında bir gazetecinin kendisinden çok daha fazla şey bilmesine kişisel bir itirazı yoktu Bublanski'nin. Bunu bir prestij sorunu yapmazdı. Onun için sonuç önemliydi. Kimden gelirse gelsin yararlı bilgileri minnetle karşılardı. Ne var ki Mikael Blomqvist'in derin bir kavrama gücüyle yaptığı isabetli yorumlar başarısızlıklarını yüzüne çarpmıştı. Soruşturmadan bilgi sızmış, çocuğun hayatı tehlikeye atılmıştı. Öfkesi hiç geçmeyecek gibiydi. Sapo'nun şefi Helena Kraft arayıp da acil konuşmaları gerektiğini söylediğinde rahatsız olmasının nedeni buydu belki de. Yalnızca Helena Kraft da değil, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün IT işlerine bakan üst düzey iki adamı, Başsavcı Richard Ekström, Machine Intelligence Research Institute, MIRI'den Stephen Warburton diye bir profesör de aramıştı. Amanda Blom'a göre çok önemli bir tehlike üzerine konuşacaklardı. Bublanski bunlara ve daha binlerce şeye kızgındı. Kapısı çaldı, Sonya Modig'ti. Yorgun ve makyajsızdı. Üç tutuklu da ameliyat oldu dedi. Sorgulamak için epeyce beklememiz gerekebilir. Yani sorgulamaya çalışmak için diyorsun. Belki dediğin gibi. Lebedev'le birazcık konuşabildim. Ameliyattan önce bir sürü bilinci yerindeydi. Peki ne dedi? Papaz istedi. Bugünlerde bütün manyaklar ve katiller neden imanlı oluyorlar anlamıyorum. Üstelik yaşlı sağduyulu komiserler Tanrı'dan şüpheye düşmüşken demek istiyorsun. Tamam, tamam. Şu Lebedev biraz pes etmiş gibiydi. İyiye işaret diye düşünüyorum dedi Sonya Modig. Resmi gösterdiğimde acılı bir yüz ifadesiyle itti. Yani uydurma diye inkara kalkmadı öyle mi? Yalnızca gözlerini kapadı ve papaz hakkında konuşmaya başladı. Şu durmadan arayan Amerikalı profesörün derdine biliyor musun? Ne? Hayır. Ama ısrarla seninle konuşmak istiyor. Sanırım Balder'in araştırmasıyla ilgili bir şey. Peki şu genç gazeteci Zander? Ben de onu diyecektim. Çok kötü sinyaller geliyor. Ne biliyoruz? Akşam geç saatlere kadar çalışmış. En son Katerina asansörünün orada, yanında kızıl sarı saçlı ya da koyu sarı saçlı güzel bir kadınla görülmüş. Pahalı, şık kıyafetler varmış kadının üzerinde. Bunu duymamıştım. Ken Englund adında Skansen'de çalışan genç bir fırıncı görmüş. Millennium dergisinin olduğu binada oturan bu genç adama göre iki aşığa benziyorlarmış. En azından Zander öyle görünüyormuş. Yani bir şehvet tuzağı öyle mi? Olabilir. Şu kadın, büyük ihtimalle Ingaru'da görülen kadınla aynı değil mi? Araştırıyoruz. Beni asıl endişelendiren Gamlastan'a doğru gitmiş olmaları. Neden? Şu sorgulamaya çalıştığımda tükürüp duran hayvanın Orlov'un Martin Trotzig sokağında bir dairesi var. Zander'in telefonu en son Gamlastan'dan sinyal vermiş. Daireye bakıldı mı? Henüz değil, yoldalar. Daire şirketlerinden birinin üzerine kayıtlıymış. Umarım kötü bir şeyle karşılaşmayız. Umarım. Lasse Westman holde sırtüstü yatıyordu. Neden bu kadar çok korktuğunu anlayamamıştı. Şunun şurasında bir kadındı işte. Piercingli, boyu göğsüne gelmeyen punkçı bir kadın. Küçük bir fare gibi dışarı atması gerekirdi ona. Oysa felç olmuş gibi uzanıyordu işte. Ne kadının çok iyi dövüştüğünden ne de karnına bastığı ayağından korkusu. Başka bir şey vardı. Bakışlarında, hatta bütün varlığında anlayamadığı bir şey. Birkaç dakika hiç kımıldamadan aptal gibi kadını dinledi. Ailemde dedi kadın, ciddi bir arızanın olduğunu daha yeni hatırladım. Her şeyi yapabilecek durumdayız. Çok akıl almaz zalimlikler yapabiliriz. Belki de bir çeşit genetik bozukluk. Benim payıma çocuklara ve kadınlara kötü davranan erkeklere gaddar davranmak düşmüş. İnanılmaz gaddar olabilirim. August'un seni ve Roger'ı resmettiğini gördüğümde işinizi bitirmeye karar vermiştim. Sizin için neler planladığımı uzun süre anlatabilirim. Ama August artık yeterince şey yaşadı diye düşünüyorum. Bu nedenle sana ve arkadaşına bu işten hafif zararla sıyrılma imkanı tanıyorum. Ben, diye başladı Lasse. Sus, diye devam etti kadın. Bu bir pazarlık değil, muhabbet hiç değil. Ben yalnızca sana koşulları söylüyorum. Hukuki açıdan hiçbir sorun yok. Frans daireyi August'un üzerine yapacak kadar zeki bir adammış. Meseleyi şöyle özetleyeyim. Tamı tamına 4 dakika içinde eşyalarını topluyor ve buradan defoluyorsun. Sen ya da Roger buraya bir daha döner veya August'la iletişime geçmeye çalışırsanız size öyle şeyler yaparım ki hayatınızın geri kalanını sürünerek yaşarsınız. Bir ara August'a yaptıklarınız konusunda gerekli belgeleri hazırlayıp polise ileteceğim. Tahmin etmişsindir ki elimde kanıt olarak yalnızca resimler yok. Bir sürü psikolog ve uzmanın şahitlikleri de var. Ayrıca akşam gazetelerini arayıp Renata Kapusunski'ye yaptıklarını belgeleyen ve kişiliğin hakkında daha derin bilgi edinmelerini sağlayacak materyaller vereceğimi söyleyeceğim. Ne yapmıştın kadına Lasse? Yüzünü ısırıp parçalamış, kafasını tekmelemiştin değil mi?
Basına mı gideceksin?
Evet, gideceğim. Sana ve arkadaşına her türlü zararı vereceğim. Ama belki, bak belki diyorum, eğer Hanna ve August'a yaklaşmamayı başarır ve bir daha bir kadının kılına dokunmazsanız en kötü aşağılanmadan kurtulabilirsiniz. Aslında bok kadar bile umurumda değilsiniz. İstediğim tek şey August ve Hanna sizi bir daha görmesinler. Bu nedenle şimdi buradan gideceksin. Eğer utangaç, korkak bir rahip gibi yaşamayı becerirsen mesele yok. Gerçi biraz şüpheliyim ya, kadına eziyet kendini tekrarlayan bir suç. Bunu biliyorsundur. Üstelik bokluk ve iğrençlik senin yapında var. Ama biraz şansla, belki... Anladın mı?
Anladım, dedi.
Bunu dediği için kendinden nefret etti. Ama itaat etmekten başka bir seçeneği yoktu. Ayağa kalktı, yatak odasına gitti, aceleyle eşyalarını topladı. Sonra paltosunu ve telefonunu alıp dışarıya çıktı. Nereye gideceğini bilemiyordu. Hayatının hiçbir döneminde kendisini bu kadar zavallı hissetmemişti. Dışarıda karla karışık bir yağmur vardı. Üşüdüğünü hissetti. Lisbeth dış kapının kapandığını duydu. Taş merdivenlerde uzaklaşan ayak seslerini dinledi. August'a baktı. Kolları yanlarında hiç kımıldamadan dikiliyor, dikkatle Lisbeth'e bakıyordu. Rahatsız oldu Lisbeth. Daha biraz önce her şeyi kontrol altına almışken aniden bir kararsızlık çöktü üzerine. Ayrıca şu Hanna Balder'in nesi vardı? Gözyaşlarına boğulacak gibiydi. August sanki bunlar yetmezmiş gibi başını sallamaya ve anlaşılmaz şeyler mırıldanmaya başlamıştı. Sayı değildi mırıldandı, başka şeylerdi. Lisbeth'in tek istediği çekip gitmekti ama kaldı, görevi henüz bitmemişti. Cebinden bir uçak bileti çıkardı, bir otel çeki, bir deste banknot, kron ve avro. ''Kalbimin derinliklerinden söy'' diye başladı Hanna. ''Sos'' diye sözünü kesti Lisbeth. ''Bunlar Münih'e uçak bileti. Akşam 7:15 kalkıyor uçağınız, yani acele etmelisiniz. Sizi karşılayıp Schloss Elmo'ya götürecekler. Garmisch Partenkirchen'e fazla uzak olmayan lüks bir otel. Müller adına büyük bir oda ayrıldı. Başlangıç olarak 3 ay orada kalacaksınız. Profesör Charles Edelman ile konuşup gizliliğin ne kadar önemli olduğunu anlattım. Sizi düzenli olarak ziyaret edecek, August'a yardımcı olacak. Ayrıca uygun, kaliteli bir okul bulacak.
Şaka mı yapıyorsun?
Sus dedim, bu çok ciddi. Katil yakalandı. August'un çizdiği resim sayesinde büyük ihtimalle tutuklanacak. Ama ona bu görevi veren serbest. Neler planladığını tahmin etmek güç. Bu daireyi hemen terk edeceksiniz. Benim yapacak başka işlerim var. Sizi Arlanda'ya götürecek bir şoför buldum. Görünümü biraz tuhaf ama iyi biri. Ona Plague diyebilirsiniz, anladınız mı?
Evet ama...
Bu işin aması yok, beni iyi dinle. Bütün bu süre içerisinde ne kendi kredi kartını kullanacaksın ne de kendi telefonunu Hanna. Senin için kriptolu bir telefon ayarladım, bir black phone. Gerektiğinde beni uyaracaksın, numaram telefonda kayıtlı. Otelin bütün masrafları benden. Hesaplanmayan giderler içinde 100.000 kron nakit alacaksınız. Sorun var mı?
Çılgınlık bu.
Değil.
Ama bu gücü nereden buluyorsun?
Var işte.
Ama biz bunu nasıl...
Hanna daha fazla konuşamadı. O kadar çok şaşırmıştı ki neye inanacağını, kendisini nasıl ifade edeceğini bilemiyordu. Birden ağlamaya başladı.
Sana nasıl teşekkür edeceğiz diyebildi.
Teşekkür? Lisbeth sanki çok anlaşılmaz bir şeymiş gibi bu sözcüğü birkaç defa tekrar etti. Hanna'nın kollarını açıp üzerine geldiğini gördüğünde geri çekildi. Başını yere eğdi ve toparla kendini dedi.
Kendini toparlayacaksın. Şu lanet hapları da kullanmayacaksın. Bana böyle teşekkür edebilirsin. Tamam, öyle olsun.
Eğer biri August'un herhangi bir kuruma kapatılmasını hayal edecek olursa şiddetle ve acımasızca karşılık vereceksin. En zayıf taraflarından vuracaksın. Bir savaşçı gibi olacaksın.
Bir savaşçı gibi?
Öyle. Hiç kimse... Lisbeth sustu. Bunların pek parlak veda sözleri olmadığını anladı ama uymuştu işte. Dönüp dış kapıya yöneldi. Bir iki adım atmıştı ki durdu. August tekrar mırıldanmaya başlamıştı. Bu defa çocuğun ne dediği anlaşıldı.
Gitme, gitme.
Lisbeth'in buna verecek de iyi bir cevabı yoktu. Kendine bakabilirsin dedi. Sonra sanki kendi kendine konuşurmuş gibi ekledi.
Bu sabah attığın çığlık için teşekkürler.
Bir süre sessizlik oldu. Lisbeth başka bir şey desem mi diye düşünüyordu. Bir şey bulamadı. Hızla dönüp kendini dışarı attı. Hanna arkasından bağırdı.
Bu yaptıklarının benim için ne demek olduğunu anlatamam.
Lisbeth bunları duymadı. Çoktan merdivenlerden inmiş arabasına doğru yürüyordu. Westerbro köprüsüne geldiğinde Red Phone app'ından Mikael Blomqvist aradı. NSA'nın izini bulduğunu söyledi.
Selam söyle, ben de onların izini buldum dedi.
Roger Winter'ın evine gitti. Adama gözdağı vererek onun da aklını başından aldıktan sonra evine döndü. Bilgisayarın başına oturdu. Kriptolu NSA dosyasıyla uğraştı ama bir adım ilerleyemedi. Ed ile Mikael Grand Hotel'deki odada bütün gün ağır tempoda çalıştılar. Ed'in elinde harika bir öykü vardı. Mikael, Erika'nın kendisinin ve Millennium'un ihtiyaç duyduğu atlatma haberi yazabilecekti. Buraya kadar iyiydi ama yine de içinde bir huzursuzluk vardı. Yalnızca Andre'in kayıp olması da değildi nedeni. Ed'le ilgili de bazı kuşkuları vardı. Neden birdenbire ortaya çıkmıştı? Ta Amerika'dan, iktidarın merkezinden gelip İsveç'teki küçük bir dergiye büyük bir hevesle yardım etmesinin nedeni neydi? Tamam, bir çeşit hizmet alışverişi denilebilirdi. Mikael şu hacker işini afişe etmeyecekti. Lisbeth'i Ed'le görüşmeye ikna etmek için de yarım ağız söz vermişti. Ancak bu yeterli açıklama değildi. Bu nedenle Ed'i dinlerken mümkün olduğunca çok satır aralarını okumaya gayret ediyordu. Ed çok ciddi riskler alıyormuş gibi davranıyordu. Perdeler kapalıydı, telefonları hep uzakta tutuyordu. Paranoyak bir hava hakimdi odaya. Gizli belgeleri otel odasında yatağın üzerinde okuyabiliyordu Mikael. Ne not alabilir ne de alıntı yapabilirdi. Ed arada bir konuşmaya ara verip kaynağı gizlemekle ilgili teknik konulara giriyordu. Sızıntının izlerinin kendine kadar sürülmemesi için aşırı dikkat gösteriyordu. Bazen durup huzursuz bir ifadeyle koridordaki ayak seslerine kulak kabartıyordu. Birkaç defa perdeyi aralayıp biri gözlüyor mu diye dışarı baktı. Yine de bunların çoğunun bir çeşit tiyatro olduğu duygusundan kurtulamıyordu Mikael. Ed'in gerçekte duruma kesin hakim olduğuna ve ne yaptığını çok iyi bildiğine gittikçe daha fazla inanıyordu. Aslına bakılırsa dinlenilmekten korktuğu yoktu. Çok büyük bir ihtimalle bu görev ona yukarıdan verilmişti. Hatta belki Mikael'e de hala anlayamadığı bu oyunda bir rol biçilmişti. Bu nedenle yalnızca Ed'in anlattıklarıyla değil, anlatmadıklarıyla da ilgileniyor, bu haberin yayınlanmasından ne umduğunu düşünüyordu. Tabii ki bu işin içinde bir parça öfke de olabilirdi. Stratejik teknolojileri izleme bölümündeki birkaç lanet olası manyağı ifrit oluyordu. Ed'i hacker'ına tırnağını geçirmekten alıkoymuşlardı. Hacker'ın pantolonlarını indirerek açığa çıkardığı kıçlarını korumak için yapmışlardı bunu. Bunun kendisini çıldırttığını söylüyordu Ed. Bundan şüphelenmesi için bir neden yoktu Mikael'in. Bu adamları yok etmek, parçalamak, çizmelerinin altında ezmek arzusunun samimiyetinden şüphelenmesi için sebep bulamıyordu. Aynı zamanda anlattıklarının içinde onu huzursuz eden şeyler vardı. Ed'in bir çeşit otosansürle cebelleştiğini hissediyordu bazen. Arada bir Mikael odadan çıkıp resepsiyona iniyor, düşünüyor, Erika'yı ya da Lisbeth'i arıyordu. Daha ilk çalıştan sonra açıyordu Erika. Her ne kadar hazırladıkları haberin coşkusunu yaşasalar da ağır, kederli bir şey vardı konuşmalarında. Andrei hala ortalarda yoktu. Lisbeth daha hiç cevap vermemişti. Ancak saat 17.20'de açtı telefonunu. Sisi ilgili ve gururluydu. Çocuğun ve annesinin güvende olduğunu söyledi. ''Sen nasılsın?''
''İyi.''
''Yeni yara?''
''Genel olarak iyi.''
Mikael derin bir nefes aldı. ''Enes'in ağını mı hackledin Lisbeth?''
''Ed the Ned'le mi konuştun?''
''Yorum yok.'' Bunu Lisbeth'e bile söyleyemezdi. Haber kaynağını korumak kutsal bir şeydi Mikael için.
''Demek ki Ed o kadar aptal biri değil.'' dedi Lisbeth. Mikael onun adını vermiş gibi.
''Yani yaptın.'' dedi Mikael.
''Belki.''
Mikael bunu ne bok yemeye yaptığını sormayı geçirdi aklından. Ama kendine hakim oldu. Eğer onlarla konuşup bu işi nasıl yaptığını anlatırsan peşini bırakacaklar.
Benim de onların izlerini bulduğumu söyle.
Bu ne demek şimdi?
Yani sandıklarından çok daha fazlası var elimde.
Tamam dedi Mikael düşünceli bir ifadeyle. Peki buluşmayı düşünebilir misin?
Ed'le mi?
Ne kaynağı ya diye düşündü Mikael. Kendini Lisbeth'e tanıtmayı Ed'in kendisi istiyordu. Evet Ed'le.
O kibirli bir iblis.
''Çok kibirli. Peki tutuklanmayacağına dair garanti alırsak buluşur musun?''
''Bunun garantisi olmaz.
Peki eğer kız kardeşim Annika ile iletişime geçer ve avukatın olmasını istersem?''
''Benim yapacak başka işlerim var.'' diyerek daha fazla konuşmak istemediğini belirtti Lisbeth. Mikael bunun üzerine sormadan edemedi.
''Şu üzerinde çalıştığımız haber.''
''Ne olmuş ona?''
''Tam anladığımdan emin değilim.''
''Sorun ne?''
Başlangıç olarak onca yıldan sonra Camilla niçin birdenbire ortaya çıktı?
Sanırım vaktini bekledi.
Yani? Bir gün gelip ona ve Zala'ya yaptıklarımın intikamını almayı düşünüyordu hep. Ama her düzeyde güçlü olmayı bekledi. Güçlü olmaktan daha önemli bir şey yok Camilla için. Birden bir fırsat yakaladığını düşündü. Bir taşla iki kuş vuracaktı. En azından ben öyle düşünüyorum. Ama bir dahaki sefere birlikte bir şey içerken ona sorarsın artık.
Holger'le mi konuştun?
Belki de.
Ama yine başaramadı. Neyse ki üstesinden geldin diye devam etti Mikael.
Postu kurtardım.
Peki her an dönebilir diye endişelenmiyor musun?
Düşünmedim değil.
İyi. Bir de Camilla ile Hornsgatan'da biraz yürümenin dışında bir şey yapmadığımızı da biliyorsundur herhalde.
Lisbeth cevap vermedi. Seni tanıyorum Mikael dedi yalnızca. Şimdi Ed'le de buluştun. Sanırım kendimi de ondan da korumalıyım.
Mikael gülümsedi. Öyle dedi. Sanırım haklısın. Güvenmemiz için bir neden yok. Hatta onun kullanışlı aptalı olur muyum diye korkuyorum.
Sana göre bir rol değil Mikael.
Evet, bu nedenle şu hackleme işinde nelere ulaştım bilmek isterim.
Bir sürü boktan şey.
Ackerwald ile Spiders'ın NSA ile ilişkileri.
Biraz da fazlası.
Bana anlatmayı düşündüğün şeyler.
Bakalım artık. Hal ve gidişini beğenirsem dedi oyuncu bir sesle.
Mikael buna sevindi. Telefonu kapattıktan sonra da biraz güldü. Ed'in neyin peşinde olduğunu nihayet anlamıştı. Bunu öylesine anlamıştı ki tekrar otel odasına döndüğünde yüzündeki maskeyi koruyabilmek için çok çaba sarf etmesi gerekti. Amerikalıyla akşam 10'a kadar çalıştı.
38. ayının sonu. Sayfa 472.